Ayrım 22. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 262. Fantastic Trust olayı. Her şey Aralık'ın 1921'in berrak bir gecesinde başladı. O sırada Çeka'nın Moskova'daki binasının pencereleri geç vakte dek aydınlık kaldılar. Üst katlar Lubyanka alanının onun su fıskiyesinin ötesinde, ay ışığı altında Aziz Vladimir kapısı kulesi ve kemeriyle ve daha uzakta solda artık hayır kalmamış sahaf dükkanları dizisiyle Kremlin'e bitişik eski dış semt Kiray Gorod'un yıkık dökük surları fark ediliyordu. Son tramvayların çıngırak sesleri Jerzinski'nin en yakın işbirlikçilerinin toplanmış olduğu odaya kadar yankılanmaktaydı. Yeni bilgiler diye başladı Rus toprağında hareket eden oldukça kalabalık ve özenlikçe kamufle edilmiş bir karşı ihtilal örgütünün varlığını ispatlamışlardır. Merkezi Rusya'nın monarşist örgütü kısaltılmış olarak OMRC adını taşımaktadır. Kod adı ise TRUST'tür. Merkezi Moskova'da bulunuyor fakat Petrograd'da, Nijni Novgorod'da, Kiev'de, Don üzerinde Rostov'da ve Kuzey Kafkasya'da dalları vardır. Kuşkusuz bilmediğimiz başka grupların da bulunması gerekir. OMRC beyaz sığınaklar ocaklarıyla temas etmiştir ve onların yardımıyla yıkıcı hareketleri başlatmaya hazırlanmaktadır. Daha önce OMRC'nin üzerine eğilmemiş olan Çeka adamları belli bir hayret gösterdiler. Bütün genelkurmayın olaydan haberli olması için bunun bir ağırlık göstermesi gerekiyordu. Merkez komitesinde bu sorundan söz ettim diye konuşmasını sürdürdü Jerzinski. Parti erken tutuklamalar yapmamamızı telkin ediyor. Mekanizmasını ve yöneticilerini meydana çıkarmamız için OMRC'nin faaliyetlerini sürekli gözetleme altına almayı başarmamızı istiyor. Yalnız bu şekilde tehlikeyi inceleyebilir ve kontrol edebiliriz. Trust düşmanca niyetleri tanımayı GPU'ya sağlayacak anahtar deliği Lomboz olmalıdır. Lenin Çekacılara sık sık çalışmalarını olgunlaştırmak ve bize gelen birçok bilgiyi incelemeyi öğrenmek ve ivedi tedbirlerden kaçınmak için onları özenlice gözden geçirmek zorunda olduklarını tekrarlamıştır. Düşman gizliliği yeğlemiştir. Bundan böyle sonsuz ihtiyatlar söz konusudur. Kendimizi bu göreve uyarlamalıyız. Jerzinski'yi dinleyen adamlar zekanın polise değin amaçlarda makineli tüfek gibi işlediği bu dili çok iyi anlıyorlardı. Görev ödenekleri arttırılmıştı, her türlü avantajlar sağlanmıştı, özellikle en iyi yiyecek tayını veriliyordu. Öyle ki birçok değerli adaylar Çekacıların saflarını kabartmaya gelmişlerdi. Bunda ideolojik kanmaların büyük bir payı yoktu. O halde OMRC'nin içine girmemize yardım eden bir adam gerek bize diye tekrar başladı şefleri. Bu bayların güvenecekleri, inanmış bir monarşist diye tanıdıkları ve Sovyet iktidarının yararına hareket ederek bu örgütün yöneticilerinden biri olabilecek bir adam. Geçenlerde Alexander Yakuchev adlı birini tutukladık. İhtilalden önce en rahat mevkilerden birinde bulunan bir nehir ulaştırması uzmanıdır. Yoldaş Artuzov ile onun kesimi bu olay üzerinde soruşturma yapıyorlar. Bu an için bize Trust'a değinen tüm itiraflarda bulunmayı ve en ufak isim vermeyi kesinlikle reddediyor. Doğru değil mi yoldaş Artuzov?
Doğru.
Bizim lehimize inancını değiştirmek umudunu pek yitirmemeliyiz. Yakuşev Beyaz Orduların eski yüzbaşısı Artamonov'la Reval'de temas kurmak için yararlanmış olduğu İsveç'ten bir ticari görevden dönerken tutuklanmıştır. Ne Moskova'da ne yabancı ülkede tutuklanmasından kimsenin haberi yok. Bunun gizli tutulması sürecektir. Yazdığımız ve imzaladığımız bir telgrafla karısına haber verme tedbirini aldık. Onun için Sibirya'ya gitmiştir. Orada tifüsten hasta yatmaktadır. Yakuşev'i şimdiki ülke arkadaşlarına karşı amansız bir savaş açmaya getirmek gerekiyor. Bunu da başaracağız. Onu tanımayanlar böylesine bir güvenle konuşan Jerzinski'nin isteklerini gerçekler diye sanmaya girişmiş olabilirlerdi. Çünkü Yakuşev'in Bolşeviklerden nefret etmesi için bütün nedenleri vardı. Olaylardan önce yönetimde kendisine araba, şoför ve konut sağlayan Tuğgeneral'inkine eşdeğerde bir mevkide bulunuyordu. Başkentin en iyi salonlarına serbestçe girip çıkıyordu ve zarif akşam yemeklerine ve Bolşoy'un dansözlerine düşkünlüğü ile bir salon hayatı sürüyordu. Bir atlet yapısındaydı. Yüz hatları biraz ağır olmakla birlikte sağlamca çizilmişlerdi. Yüksek açık bir alnı, altın çerçeveli kelebek gözlüğünün arkasında açık renkli gözleri, hazır cevaplık duygusu ve keskin bir zekası vardı. Yüksek sosyetede kendine sağlam bir yer edinmişti. İncelmiş, sevimli ve çalışkandı, hoşa gidiyordu. Ayrıca hayli cömert ve olay çıkarmamış bir adamdı. 1917 ona her şeyini kaybettirdi. 1919'da Petrograd'da Yuden için ilerlediği sırada gizli bir ağın başına geçmişti. Kızıl Ordu'nun zaferi ve Çaka'nın kurşuna dizmeleri onu Moskova'ya kaçmak zorunda bırakmıştı. Orada bir andan kuşkulların çevrelerine gidip gelmeyi sürdürerek gümüş takımlarını satmakla varlığını uzun zaman şöyle böyle sürdürebilmişti. Yalnız Bolşeviklerden yana geçmiş meslekten asker general Patapov'la beklenmedik bir karşılaşma, bir yüksek memurluk bulmasını sağlamıştı. Volga ile Don arasında bir kanal tasarısı hazırlamakla görevlendirilmişti. Dzerzhinski işte bu kişiliğe mi dayanmayı düşünüyordu? Tutuklanmasından bile önce başka 10 kişi arasından seçtiği, görünmez bir örümcek ağıyla sardığı ve bütün sorunlar çözülmüş gibi söz ettiği oydu. Dzerzhinski yanılmıyordu yine de. Batı polislerinin yöntemlerinden 30 yıl ileri yöntemleri kullanarak her şeyi öngörmüş, her şeyi göz önüne almıştı. Tutukluyu sorguya çekmeler önce karıştırıcı ve şaşırtıcı bir gevşeklikle geçtiler. Hücresine geri getirilen Yakuşev bir ekmek kabuğuyla avladığı, içinde oldukça şüpheli darı taneleri yüzen, ılık sudan farksız bir yavan yemeğin önünde sıkıntısızca düşünebilirdi. Onu itirafını yazmaya isteklendirmek için daima kağıt ve kurşun kalem bırakılıyordu. Elbette yazıyordu fakat kendini tehlikeye sokacak hiçbir şey yoktu bunlarda. Alt dudağını biraz hor görürcesine bükerek dövüşmeye karar vermişti. Hiçbir şeye yaramasa bile dövüşüyordu. Fakat bir gün lüks bir odaya götürülüyor. Bir masanın arkasında her zamanki Artuzov var. Biraz uzakta bilinmeyen biri, Piller denilen baltıklı baron Piller von Pilchau. Bu kez iş daha sıkı oluyor. Yakuşev 1917 güzünde Petrograd'da güneyli bir tüccarla Massimo adlı biriyle buluşmuş olduğunu hatırlıyor mu? O zamandan beri tutuklu bir dansözün evinde onunla uzun uzun konuşmadı mı? Bu Massimo'nun adının gerçekte Sidney Reilly olduğunu öğrenmekle şaşırmadı mı? Barbara Strachkevich'i tanıyor mu? Elbette, komşusuydu. Onu içeri aldılar. Solgun, gergin, bakışı güvensiz, Yakuşev'in eğer isterse onunla Reval'de oturan yeğeni Yuri Artamonov'la beraber götürüp getirmek için kendisini nasıl teklif ettiğini anlattı. Dönüşte onu görmek için İsveç yolculuğundan yararlanacağını söylüyordu. Barbara çıkarılıyor. Biliyorsunuz ki 18'de eski subay Artamonov, Kiev'de en vahşi düşmanlarımızdan biri olan Skoropadski'nin mahiyetindendi. Sonra İngiliz Vizeler Bürosu'nda tercüman olarak çalıştı. Bütün bunları bilirsiniz. Ve bu nedenledir ki onu görmek için Barbara Strachkevich'ten bir mektup götürmeyi bahane ettiniz. Oysa Yakuşev birçok yinelemelerle 1919'dan beri Artamonov'la karşılaşmış olduğunu söylemişti. Onunla nelerden söz ettiniz?
Sudan şeyler üzerinde konuştuk.
Hepsi bu mu? Bunun için 6 saat mi gerekti? O zaman bilinmeyen adam Piller söz aldı. Şimdi dikkatlice dinleyiniz Yakuşev, bu sizinle ilgili dedi. Okuyorum. Yakuşev yüksek aşamada bir uzmandır. Zeki, herkesi tanır, kanılarımızı paylaşır. Bize gerekli adamdır. Düşüncesinin Rus seçkinlerininki olduğunu ileri sürer. Bolşevik rejimi anarşiye götürecektir. Bundan da başka ara konak olmaksızın çara. 2 ya da 3 ay sonraki bunalım bu anda öngörülebiliyor. Bolşevikler yıkılacak, iktidara spetler geçecek. Mülteciler değil, fakat Rusya'da olanlar hükümeti meydana getireceklerdir. ''Söyleyiniz Yakuşev, buna gerçekten inanmış mısınız?'' Yakuşev kaçamak bir şekilde omuzlarını kaldırdı.
Devam ediyorum dedi Piller. Yakuşev bir karşı ihtilal örgütünün var olduğunu ve ülkede harekete geçtiğini söylüyor. Aynı zamanda mülteciler onda en acınacak izlenimi uyandırıyorlar. Gelecekte Rusya'da hoş karşılanacaklardı. Fakat dışarıdan bir hükümet ithal etmek imkansızdır. Mülteciler Rusya'yı artık tanımıyorlar. Yeni koşullarına uymak için burada biraz yaşamaları gerekir. Yakuşev terörcülüğe karşıdır. Bir yabancı müdahalesine ya da beyaz gönüllülere karşıdır. Yakuşev söz götürmez biçimde bizdendir. Bir beyin, geniş bir görüş. Bir ansiklopedi gibi ona danışılabilir. Bütün sorunlara doğru karşılık verir. Bizimle Moskovalılar arasında pek kesin temaslar kurmayı öneriyor. İşte Artamonov'la bundan söz ettiniz sevgili Yakuşev'im. Şelgaçov adı size bir şey söylemiyor mu?
Onu tanırım diye açığa vurdu talihsiz. Vrangel'in gizli servislerinde çalıştı.
Sizin konuşmanızda hazır bulunuyordu değil mi?
Yakuşev sersem demişti. Piller içinden şu mektubu çıkardığı zarfı ona gösterince sersemliği daha da arttı. Bu Artamonov'un yazısıydı ve Prens Şirinski'ye hitap ediyordu. Şirinski Monarşist Konseyi'nin yüksek rütbelilerinden biriydi. Bayıldı. Kendine geldiğinde çizgileri çekik, sivri bir beyaz sakalcı olan ufak tefek ince bir adam alışkanlığı üzere omuzlarında atılmış bir kaputla önünde duruyordu. Onu hemen tanıdı Dzerzhinsky.
''Dostlarınız Toy'' diye bağırdı Berike. ''Kime güveniyorsunuz söyleyin bana. Bu baylar sokak çocukları gibi fesatçılık ediyorlar. İşte sonucu mektupları Berlin'deki yoldaşlarımızın ellerine düştü.''
O zaman Yakuşev sarsıldı. Yıkılmış, GPU'nun hayatı üzerine her şeyi bildiğine inanmış halde, bu yanlış değildi, hücresine dönünce tam ve ayrıntılı bir itiraf kalemi almaya koyuldu. Hiç değilse Nikulin'in kitabı bu açıklamada sınırlanıyor. Buna çok geçmeden keşfedeceğimiz hapishanede Yakuşev'le buluşan ve düşmana geçmiş kaçak Stavnitz Operput daha sonra ayrıntı ekleyecektir. Yakuşev sinirlerini sarsmak için birçok kez idam mangaları önüne sürüklenmiş ve kurşuna dizme gösterilerine uğratılmış olacaktır. Bir icat mı söz konusu? Besbelli yöntem sık sık kullanılıyordu ve tam tamına Dzerzhinsky stilindeydi. Ne olursa olsun Yakuşev korkunun sonuna dek götürüldü. Dzerzhinsky, Artuzov ve Piller onun gerçek olan yurtseverliği, Artamonov gibi kimselerin bönlüğü, yalnızca eski ayrıcalıklarını tekrar bulmakla uğraşan monarşi konseyinin yaşlı adamlarının alay konusu hali, Büyük Dük Nikola'nın budalalığı, mültecilere arzulanan terörcü yöntemlere karşı Yakuşev'in beslediği kin üzerinde oynadılar. Sovyet rejiminin daha adaletli bir topluma doğru çabalarını ve iyiliklerini övdüler. Sonra onun hiç beklemediği bir anda Lubyanka'nın kapılarını açtılar.
Özgürsünüz dediler. Eski politik yanılgılarınıza geri dönmeyeceğinize and içtiniz. Size inanıyoruz. Bir şartla, burada kalışınız üzerine tek kelime, tek hatırlama yok. Zaten bu yönde her şeyi öngördük.
Oldukça şaşıran Yakuşev çok sevdiği karısına, o sırada üniversite öğrencisi olan büyük kızına, oğlu Şaşa'ya ve köpeğine kavuştu. İrkinsk yolculuğuna girişmenin çok tehlikeli olduğu karısına haber verdirilmişti. Bunun için o da Moskova'dan ayrılmamıştı. Aynı şekilde hararetle karşılandığı bürosuna da ağır hasta olduğu bildirilmişti. 8 gün sonra OMRC'nin bir üyesi gizli bir buluşma saptamak için Yakuşev'e telefon ediyordu. Dzerzhinsky'nin tam tamına öngördüğü buydu. Ne yapmalı? Oraya girmemek mi? Monarşistler hemen gerçeği anlayacaklar ve onu ortadan kaldıracaklardır. Çünkü o çok şey biliyordu. Oraya giderse ve GPU'nun maskesini nasıl düşürdüğünü anlatırsa aynı şekilde onu temizlerlerdi. Hem sonra Lubyanka Çek acılarının her şeyi yapabilme gücünde olduklarını bulanık ağır bir şekilde hissediyordu. Telefonunu kapadı ve Artuzov'u aradı. Polis oraya gitmesini öğütledi. Nikulin'e göre Aziz Parasev Kilisesi'nin yakınındaki kırık dökük bir handa Operput denilen Selyaninov ya da yine Upelnitz denilen Stavnitz ile bir öğle yemeğinde buluşuyor. Bu az çok kuşkulu kaçakçı Savinkov'un eski çırağı örgütün etkili kişilerinden biri olmuştur. Petrograd'daki Yuri Artamonov ile temaslı olan dostlarım diye başladı Stavnitz. Sizin uzun sessizliğinizin nedenlerini aydınlatmakla görevlendirdiler beni.
İrkutsk'a bir yolculuk yaptım diye karşılık verdi Yakuşev hiç bocalamadan. Tifüse yakalandım.
Stavnitz açıklamadan memnun göründü. Komplonun son olaylarını anlattı. Çeşitli gizli hücreler OMRC'nin çevresinde ortak bir platform üzerinde toplanmak üzereydiler. Bu birleşmeleri meydana getirmek için Yakuşev'e çok güveniliyordu. Stavnitz tarafından kurulan grubun gelecek toplantısında bulunması gerekliydi. Yakuşev kabul etti. Fakat konuştuğu adam ayrılır ayrılmaz tekrar telefona sarıldı.
Dzerzhinsky bu kez onu kendisi kabul etmek istedi. Çeka'nın yaratıcısı onun en duyarlı iki teli üzerine virtüözce dokundu. İnsancıllık ve gurur.
''Sizi nasıl koruyabilirim?'' diye sordu. ''İki çözüm var. Birincisi size buradan herhangi yitik bir köşeye gitme imkanını vermek. Fakat siz onların gözünde önemli bir kişisiniz. Bu da onları kızdırır. Oysa zaman yanlış seçilmiştir. OMRC'nin ortadan kaldırılması henüz şimdi yapılacak bir iş değildir. İkincisi
önceden belliydi.
Şimdiye dek umutsuzluğun cesaretini gösterdiniz. Fakat halkına karşı giden kimse kahraman değildir. Yanılmıyorsam bu Victor Hugo'nundur. Bize yardım etmekle bu insanlardan hangilerinin kesinlikle yitmiş olduğunu ve hangilerinin tekrar dürüst yurttaşlar olduğunu göreceğinize inanmıyor musunuz? Biz yalnız cezalandırmak istemiyoruz. Biz henüz içlerinde bir vicdan tohumu saklayanlara el uzatmak istiyoruz. Doğru yola getireceğiniz tek bir adam da olsa size teşekkür edeceğiz. Hepsini silahsızlandırmayı başarırsınız. Değeriniz daha da büyük olacaktır. Politik faaliyetlerden ebediyen vazgeçtiğinizi yazdınız. Ben aksine sizi bu faaliyetlere geri dönmeye çağırıyorum. Fakat barikatın bu yanında.
İşte böylece Nisan 1922'de monarşist Yakuşev kışkırtıcı ajan haline döndü. Sık sık olduğu gibi iki yanlı bir dönme. Çünkü bir yandan sayısız kuklaların iplerini çeken biri olmaktan gözde görülür bir zevk alıyorsa, öte yandan eski dostlarına GPU'ya ayrıntılı bir itiraf imzaladığını, açığa vurmaya gitmek onun için kuşkusuz rahatsızlık verici olurdu.
Kaçmak? Kendisi Trust hesabına yabancı ülkeye yolculuğa çıktığında ailesi Moskova'da rehine olarak kalacaktı. Dzerzhinsky kısacası onu elinde tutuyordu. Fakat Yakuşev de onun şeytanca gücüne katılıyordu.
Yeni kılavuzları tarafından güdülerek Trust'ün en etkili üyelerinden biri, aynı zamanda Dışişleri Bakanı ve işsiz güçsüz kalmış eski yüce onurlu kimselerin yanında azar azar kazandığı etki sayesinde Stavnitz Operput'u atlatarak Moskova grubunun başı oldu. Bu örgütten ihtiyatsızlıklar ya da disiplin noksanlıkları bahanesi altında kontrol edilemeyen elemanları temizledi. Bu çok sayıda sürgünleri ve suikastları önledi. Bakanlık sorumlulukları ise mesleki görevler yalanlarıyla yolculuk yapabilen tek kişi olduğundan geniş bir şekilde kolaylaştılar. Önce komşusu olan kadının kuzeni Yüzbaşı Artamonov ile ivedi bir mektup taşıyıcı GPU'nun bir adamı aracılığıyla Reval'de temasa tekrar başladı. Mektupta şunlar okunuyordu. Sevgili kardeşler, önemli askeri örgütlerle, kurmaylarla, apaçık güvenlik nedenleriyle adlarını söyleyemeyeceğimiz birliklerle temasa girebildik. Örgütümüzün askeri genel kurmayı yabancı ülkelerdeki hazır silahlı kuvvetlerle ilgileniyor. Berlin'den faaliyetimize ilişkin emirler değil fakat somut yardım bekliyoruz.
Bu ciddi görünüyordu. Artamonov alışkanlığına uyarak monarşi konseyine iletti. O da heyecanlandı.
O andan başlayarak Yakuşev onunla Moskova'daki Estonya Elçiliği basın ateşesi Roman Burke'in aracılığıyla düzenli posta bağlantısı kurdu. Bu genç adam Kızıl Ordu'nun öte yana geçmiş ve az sonra yeni bir kez daha gömleğini değiştirmiş olan eski bir teğmeniydi. Öyle ki GPU herhangi bir kimseden önce postanın ondan haberini alıyordu. Arkasından Estonya sınırı üzerinde bir geçit kurmakla uğraştı. Dzerzhinsky'nin adamları gözetledikçe o denli iyi işleyecek bir geçit. Sonra kanallar konusunda bir inceleme bahanesiyle kendisi 1923'te Batı'ya gitti. Bu başarılı bir gezi oldu. Daha az dahi olmayan bir sahneye koruyucu tarafından hazırlanmış, dahi komedyen geçerken Artamonov'la temas ettikten sonra Berlin'deki Monarşi Konseyi'nin yöneticileri tarafından kabul edildi. Nikola'nın çevresi az ya da çok beyni sulanmış ve abuk sabuk konuşan yüksek kişilerden oluşmuştur diye yazıyor raporunda. Hatırı sayılır paraları saklamasını bilmiş olan Oldenburg Prensi konseyin şeref başkanıdır. Bir 15. Louis koltuğuna oturarak kral naibinin karşısında Trüst'ün bağlılık duygularını dile getiren ateşli bir konuşma yaptım. Bu bayların mimiği bana beğenildiğimi anlattı. Yakuşev doğrusu altın çerçeveli kelebek gözlüğünü takma tedbirini almıştı. Bunun dikkate değer etki yapacağını düşünmüştü. Büyük Dük Nikola'nın güvenilir adamı Markov, Prens Şirinski ile birlikte Berlin'e geldi. Buluşmamız Litzovstrasse 63'lü oldu. Rusya'da bir monarşist partinin kuruluşundan söz ettiğimiz her zaman beni gözleriyle yiyorlardı. Bununla birlikte tiritleşmiş ve hırçın ihtiyar Markov, Kızıl Ordu'nun ruh hali üzerine ve bir kuvvet vuruşu için daha iyi hazırlanmış birlikler üzerine beni sorguya çekmek için söylevimi kesmenin iyi olduğuna inandı. Mülteciler seferber edilebilir 50 bin kişilik birlikler üzerine ona geniş bilgiler sağlarlarken, Yakuşev durumun Rusya'da 2 yıldan önce olgunlaşamayacağı üzerinde diretmeye özen gösteriyordu. Böylece beyaz orduların bütün işe karışma girişimini uzun zaman için durdurmayı hesaplıyordu. Dzerzhinski'nin umutları bu nokta üzerinde kırılmamış olacaktır. Birkaç gün sonra 7 Ağustos 1923'te Wrangel'in başlıca yardımcılarının kişiliğinde rakip monarşist klanla tanıştı. Özellikle onun gizli servislerinden sorumlu 1916'da Okraana'nın müdürlüğünü yapmış olan General Klimovich vardı. ''Nasıl oluyordu?'' diye bağırdı birden Yakuşev'in Rusya'daki durum üzerine 2 saatlik bir açıklama yapmasından sonra. ''Trüst kadar kalabalık bir gizli örgüt GPO'nun kovuşturmalarından sıyrılmayı başarıyor.'' ''Sovyet aygıtının her basamağından adamlarımız var.'' diye karşılık verdi Yakuşev. ''Hem vuruşları önceden haber alacak durumdayız. Sonra da baylar, Moskova'da olanlar üzerine Berlin'den tam bir fikir edinmek sizin için güçtür.'' Karşılığı hazır bulunanların hepsini inandırdı. Yalnız bir kişi, eski senatör Çerbişev dışarıda kaldı. Yakuşev çıkar çıkmaz bağırdı. Bu adam tehlikelidir. Trüst GPO'nun bir yutturmacasıdır. Fakat kimse onu dinlemedi. Öbürleri gibi Okraana'nın eski şefi de. O sırada Trüst'ün günleri artık sayılıydı. İnanılmaz dalavere 4 yıldan beri sürmekteyken Lenin'in eski silah arkadaşı Menjenski, OGPO'nun yönetimini aldı. Kızıl Torku Emada'nın kendisi bile aldatıcı görünüşteki yaratılışının ondan sonra da yaşamayı sürdüreceğini hayal etmemişti. Menjenski OMRC'yi ancak zorunlu olarak içinden yıktı. Ama Kutiyepov içeriye gittikçe büyüyen terörcüler dalgası sızdırıyordu. Kendi yanından Staunitz Operput'a gönlünü kaptırmış olan Schulz, Dışişleri Bakanı'nı safsaklamalarını kuşkulu bulmaya başlıyordu. Önceden görülebilir beklenmedik şey 1926'da Yakuşev'in en son Paris yolculuğunda oldu. Bu yolculukta son bir kez en üstün komutan Büyük Dük Nikola tarafından kabul edilmiş, Dük ona bir armağan yazısıyla at üstünde çok güzel bir portresini sunmuştu. Trüste sızmış Çek acılardan biri olan Zubov'a Yakuşev'in bir telgrafı hakiki bir monarşist tarafından bir kağıt sepetinden alındı. Onda bütün Krasnodar grubunun tutuklandığı bildiriliyordu. Oysa Yakuşev polisin aracılığı yoksa haberi henüz maddi olarak bilemezdi. Staunitz tarafından sorguya çekilen Zubov pusulanın içeriği üzerinde yalan söyledi. Daha o anda bu sonuncusu anladı. Moritz Schulz ile henüz açık olan Finlandiya geçidinden kaçmayı başardı. Aynı akşam 12 Nisan 1927'de geniş bir polis baskını CGPO'nun ağın içindeki monarşistleri tutuklamasını sağlıyordu. Bir vuruşta Bolşevikler içeride muhalefet olarak ne kalmışsa ondan kurtulmuş bulundular. Mültecilere gelince, Yakuşev'e güvenerek SSCB'de henüz etkili bir şekilde işe karışabilecekleri son yılları yitirmişlerdi. Dalavere'nin meydana çıkışı her şeyi bitirdi. Bu olaylardan 3 ay sonra Temmuz'da Maria Schulz ile Stavnist Operput, Lunyans alanındaki Okpu binasını havaya uçurtarak öç almak niyetiyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'ne döndüler. Patlattıkları ıslak kestane fişekleri oldu. Kendileri yakalandılar. Müttefikleri tarafından hemen hemen terk edilen Kutiyepov yine de terörcülük girişimlerinde direndi. Adamlarının birçok işlemleri başarıya ulaştı. Fakat 26 Ocak 1930'da Paris'in göbeğinde kaldırıldı. Sanıldığına göre Normandiya kıyıları açığında bekleyen bir şilebe taşındı. Oradan da Rusya'ya götürüldü. Wrangel 1928'de öldüğünden onunla birlikte beyazların son umudu da siliniyordu. İşi başlatmış olan Okpu üyelerine gelince, Stalin onların hemen hemen hepsini polis toplumlarının amansız mantığı olarak çeşitli nedenlerle temizledi. 22. Ayrımın sonu. Sayfa 275.